Herkese merhaba. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. 10 Aralık 2020 tarihinde Sıfırdan Global'in YouTube kanalında dijital kanallar üzerinden ihracat yapan firmalar ve bağımsız geliştiricilerin katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu konferans hakkında bilgi almak veya kayıt olmak için sıfırdanglobal.com sitesine bakabilirsiniz. Ayrıca bölüm notlarında da gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi yeni bölümü dinleme zamanı. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum BİSU'dan Utku Yaman. Utku hoş geldin.
Hoş bulduk Ahmet.
Nasılsın?
İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her şey yolundadır umarım.
İyi olmaya çalışıyoruz.
Süper.
Biraz kış geldi. Sağlık mağlık falan. İyiyim ama.
Aynen kapandık gene. Zaten hep kapalıydık da daha fazla mı kapanacağız acaba bilmiyoruz. Tabii onlar bizi aşıyor. Biz ama tabii konumuz o değil. Biz bugün Utku'yla BİSU'yu konuşacağız. Zaten biliyorsunuz neler olacağını ama önce bence Utku bir kendinden ve de biraz da BİSU'nun ne olduğundan bahsetsin.
Tamamdır. Ben Utku Yaman. BİSU'da şu an yazılım takım lider olarak çalışıyorum. Neredeyse BİSU'nun kuruluşundan beri oradayım. 5 yılı geçti daha yeni. Ben ilk yazılıma ne zaman başladığımı düşündüm şimdi bu konuşma yapmadan önce. Biraz böyle şey hep böyle güncel şeyleri böyle hani o oluyor bu oluyor yakın zaman düşünüyoruz. Böyle biraz eskiye gittim. Benim için de tatlı oldu. Ben ilk böyle 95 yılında bir Commodore 64 geldi benim çok sevdiğim kuzenlerim. Onur ve Eser abi. Commodore 64 vardı. İlk öyle bilgisayarla tanışmıştım. Sonra Onur abinin yazmış olduğu bir tane oyun denk geldi. Benim de şey çok basit bir oyundu ama çok böyle hani kafam uçtu diyebilirim. Böyle böyle şeyler yapılabiliyor muymuş? Yani böyle çok uzaktaki Japonların yaptığı şeyler diye düşünüyordum hep böyle. Onu görünce birden şeye çok işte erken yaşlarda bilgisayara merak sardım. Sonra işte ortaokulda lisede yazdım. Hani kod yazmaya falan başladım. O zamanlar Visual Basic vardı. Neyse oradan buraya işte üniversite bilgisayar mühendisliği, yüksek lisans derken işte yıllardır yazılımla uğraşıyorum diyebilirim. Ondan sonra hani bir İzmir geçmişim var. Hani İzmir'de birkaç yerde çalıştım. Ege Üniversitesi'nde çalıştım. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da MyNet.com, Jim.com gibi firmalarla çalıştıktan sonra bir 2013 yılında bir startup furyası vardı. Bilmiyorum. Sen ne zaman bu hani startup şeyine katıldın bilmiyorum ama o zamanlarda böyle çok şeydi. Hani startup'a girmeyeni cıklıyorlardı. Öyle bir zamanda ben de bir hani şey startup camiasına girdim bir firmada. Yani ilk hani kurucu olarak değil de hani key employee olarak başladım. Sonra birkaç işte o olmadı. İşte başarılı olmadı. Birkaç tane startup kurdum, batırdım. En son BİSU'yla tanıştım. Hani BİSU benim batırmadığım ilk startup. İnşallah böyle olmasını da temenni ediyorum. 5 yıldan bu yana devam ediyoruz. BİSU nedir? Biraz da ondan bahsedeyim. BİSU'da yaklaşık 5 sene önce kurulmuş bir şirket. 2015 Ağustos. Ben de Eylül aylarında katıldım. Bir ufak bir CD yatırımla ve hani kurucu ekibin hayalleriyle çıkmış bir şey. Hani startup. Neredeyse başından beri tanıyordum ben şeyleri, kurucuları. Yani ilk mesela geçen sene ya da ondan önceki sene sorsan StudyCane'de çalışan bir marketplace diye tanımlıyordum BİSU'yu. En kolay öyle tanımlanıyordu. Ama şimdi geçen sene bir market ürünü de ekledik. Şu anda kullanıcıların evlerindeki tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir uygulama olarak tanımlıyorum yani kabaca. Öyle Kadıköy'de bir garaj katında bir modada bir apartmandan şimdi işte kendi yerimizin olduğu bir hale geldik.
Evet süper. Zaten yani BİSU'yu ben seninle tanışmada çok enteresan oldu. Nereden çıktı tweet? Ben BİSU'yla alakalı bir tweet attım. Samet oraya gidiyoruz dedi şeyden pricing'den. BİSU'dan görüşeceğim dedi. Sonra seni tanıştırdı telefon falan. Ben BİSU'yu çok uzun zamandır kullanıyorum. İlk günden beri kullanıyorumdur. Çünkü ben bu su olayında telefonla açıp muhatap olmak benim hoşuma gitmiyor. Ne bilmiyorum yani. Hani böyle hemen böyle fıt diye basıp vermek şey diyor. Muhtemelen sizin master user'ınız falan olabilirim.
Hemen bir kontrol edip şey yapacağım. Birkaç kampanya tanımlayacağım. Kaybetmeyeyim.
Ama şu an BİSU'nun kullanılmadığı bir yerdeyim muhtemelen. Ordu'dayım. Burada olmayabilir. Bilmiyorum kontrol etmedim ama.
Valla şimdi reklam yapmak gibi olmasın. 40 ili geçti. Bir Ordu'yu ben de bilmiyorum şimdi. Bir yandan da epe bakıyorum seninle konuşurken ama Ordu da olabilir yani. Karadeniz'e açılmıştı yakın zamanda.
Anladım. Olabilir. Bak, bir de ilçedeyim ben daha doğrusu da. Hani merkezde de değil. Belki merkezde vardır. Önemli değil. Ama gerçekten benim de seve kullandığım bir uygulama ve arkasındaki yapıyı ve yani mühendislik
podcast'in kültürünü çok aslında merak ediyorum. Çok da güzel oldu bu bölümü çek. Daha önce çekecektik de tabii ki şey olmuş ya, tatiller şunlar bunlar derken bir şekilde kaynadı. Şimdi Utku, Bisu mobil bir uygulama. SaaS değil diyebiliyorum ben çünkü.
Evet.
Bugün de biraz araştırdım. Çok fazla bir şey de bulamadım sizin hakkınızda. Peki mobil bir uygulama ne yani? Bu çok genel bir soru ama böyle başlayalım. Zaten konu dağılır. Hangi teknolojiler kullanıyorsunuz? Hangi programlama dillerini?
Ya şöyle, öncelikle Samet de burada adı geçti. Samet de benim çok eski arkadaşımdır. Ona da selam olsun. Biz burada Node.js ve Python kullanıyoruz temelde. Burada Node.js ana sunucumuz bizim. Monolit bir yapımız var. Büyük bir sunucumuz var. Bu sunucu hem işte mobil ödemelere bağlanıyor, hem aplikasyona bağlanıyor. Bizim bir yandan da bayi aplikasyonumuz da var. Muhtemelen onu hani görmemişsindir. Hepsine bağlandığı bir Node.js var. Büyük bir sunucu. Bir yandan da bizim analitik ve raporlama için de Python kullanıyoruz. Python, biraz NumPy kütüphanesi var. Teknik ne kadar detaya gireyim bilmiyorum ama sen beni durdur. Onun yanında MySQL ve MongoDB bizim hani temel yapı taşımız. Yani bu ana database olarak tabii yani transactional MySQL kullanıyoruz. Ama bir yandan da bizim analitik çok önemli bir şeyimiz. Yani aslında biz B2C bir firma gibi görünüyoruz. Hani aplikasyon kullanıcılarına hizmet veren bir firma gibi görünüyoruz ama bizim iş modelimiz B2B2C. Yani biz aslında, bizim kullanıcılarımız aslında hizmet verdiklerimiz. Bir yandan da su bayileri, su markaları ve bir market tarafında çalıştığımız ürün markalarına da çok ciddi raporlama ve yeni müşteri kazanımı için ciddi analizler sunuyoruz. O yüzden hani senin gördüğün tarafı ya da kullanıcının gördüğü tarafı Node.js ama yani bizim işbirlikçilerin ya da hani bizim daha çok işimiz yürüdüğü taraf Python ve MongoDB'de duruyor.
Peki bu mobil uygulamalar native mi?
Ha evet, mobil uygulamalar native. Başından beri öyleydi. Çünkü biraz böyle şey, bir aplikasyonu insanı indirmek, sevdirmek zor bence, bizce. O yüzden hani böyle güzel görünmesi gerekiyor ve hani böyle birkaç, yani hem iOS hem Android'e çalışan diller hani böyle bir noktada takılıyorlar. Yine tartışılır bu konu ama hani böyle estetikten biraz uzaklaşmak zorunda kalıyorsun. Yani bazı şeylerden ödün veriyorsun. Biz o yüzden en başından beri native yaptık. 5 sene tabii uzun bir zaman. O zamanlar Objective-C ve Java vardı. Şimdi Swift ve şey var.
Kotlin
var. Aha. Şu an hani şey, bir yenilenme sürecindeyiz zaten. İnşallah bu podcast yayınlanana kadar da çıkmış oluruz. Şu an şeye geçtik, hani Swift ve Kotlin kullanıyoruz.
Peki şey soracağım. İki tane şey sormak istiyorum orada. Birincisi şu. Şimdi startup ve hemen hemen 5 sene önce olduğu için de muhtemelen ilklerden gibi düşünüyorum ben. Belki de vardır, bilmiyorum. Bu su furyası da çünkü o zamanlar fırlamıştı. Ben açıkçası şey, sizin böyle React falan kullanıyor, React Native falan kullandığınızı düşünüyordum. Yani çünkü uygulama zaten böyle çok büyük bir uygulama değil. Bir basıp işte su siparişi verdiniz, siparişlerini takip ettin, ödeme yaptın. Bir de bayi seçtiğim, kayıt olduğum bir uygulama yani günün sonunda. Neden native? Yani şey kaygısından ziyade, tasarım kaygısından ziyade bir performans ya da ne bileyim ben onu biliyordum, onu mu yaptık kaygısı mı vardı?
Ya şöyle, yani şimdi ilk başlarda biz zaten şey, yazılımcı olarak bir tek ben vardım. Ben de backend developer'dım, hani öyle söyleyeyim. App'leri bir outsource, başka bir firmaya yaptırdık. O zaman bile şey aramadık. Hani React Native hızlı çıkar. Hani daha maddi olarak bizim için daha iyi olur kesinlikle. O zaman da öyleydi ki yani, o zaman tahmin edersin startup'ın ilk başları böyle her şeyden kısmaya çalışıyorsun şimdi. Kibarca öyle ifade edeyim. O zaman bile biz hani native olması gerektiğini düşündük. Çünkü gerçekten hani bir noktada React Native gibi ya da işte Ionic gibi şeylerin bir noktada takılabileceğini düşündük ve hani bu takılmayı şey yapmak istemedik. Riske atmak istemedik. Bir yandan da estetik çok önemli. Hani bizim için biz normal tasarım guideline'larını takip eden bir tasarım da değil bizimkisi. Yani bir e-ticaret tasarımı da değil. Böyle bir aslında ilk çıkış fikrine bir buton. Hani bu siz de denk gelmişsiniz işte. Amazon'un butonları var. Ona benzer bir buton. Çıkış fikri oradan geliyor. O butonu simüle etme üzerine şey yaptık ve native, hani bizim için o estetik, insanların estetik kaygısı o zamandan bile başlamıştı. Hani bu çok fazla aplikasyon olduğu için hani aradan seçiliyordu yani güzel aplikasyonlar. Bu yüzden direkt şeye girelim dedik. Native.
Ama şimdi mesela bana göstersen son kullanıcı olarak iki tane uygulama aynı. Ben pek onu anlayamam yani. Hani orada biraz daha sanki yani o gün o tercih edildi ve şu üstüne hep devam etti kısmı geliyor. Çünkü şey, hani bir yerde native giderken bu tip uygulamalarda sanki öbür böyle, onlar da native de daha böyle JavaScript kütüphanelerine, Flutter'a gibi kaymalar yaşanıyor. Sizde böyle bir plan var mı? Gerçi siz daha Swift kodunun geçişi yeni diyorsun ama öyle bir şey olabilir mi?
Yani bizim bayi aplikasyonumuz React Native ile yazıldı. Orada hani çok bir estetik kaygımız yok. Hani işlev orada önemli olan, hani bayinin işini kolaylaştırmak ve bunu kullanışlı bir şekilde yapmak. O mesela React Native ile başlandı. Şu an hani kesinleşmiş bir plan yok ama Flutter'la baştan yazılabilir ya da React Native devam edebilir. Bu ikisinin arasındayım. Ama son kullanıcının kullandığı aplikasyonda ya açıkçası hani ben direkt aplikasyon developer olmasam bile 5 yıldır hani bu işin içindeyim bir şekilde. Yani birçok okuyorum, ediyorum, karar veriyorum, insanlarla konuşuyorum. Ben nedense o konuda biraz şeyim. Hani muhafazakar diyebilirsin. Bu birkaç platforma yazılan uygulamaların bir yerde takıldığı ve kod kalitesini düşürdüğünü inanıyorum. Çünkü hani şey iOS'te böyle çalışsın, Android'de böyle çalışsın, kodları yazılmaya başlandı zaman o temizlikten uzaklaşıyor. Bir de mesela hani Kotlin ve Swift bambaşka dünyalar aslında. Bambaşka mimariler var kendi içinde. Ve bunlar hep yenileniyor. İşte Google yeni mimari tanımlıyor. İşte Apple Swift, yeni bir Swift UI kullanıyoruz galiba. Hani o tarz yeni mimariler çıkıyor ve bu hani React Native'in ya da işte Ioniq'in başka isim gelmedi aklıma. Onların bunları takip etmesi de biraz zor aslında. Çünkü çok fazla kısıtlamaları var. Hani yazılımcı gözüyle baktığınızda da ben yine iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yine olsa yine aynısını tercih ederdim.
Şey de peki şu an Swift ve Kotlin geçişi başladı mı, başlayacak?
Şu an onlar bitti. Yani komple aynen bu. Ya zaten bir market Swift ve Kotlin'le yazılmıştı. Yani o teknolojiler ona izin veriyordu. Yani bir yandan bir su tarafı Java, bir market Swift'le yazılmıştı. Şimdi bir suyla Swift'le Kotlin'e geçirdik. Bu yazılım süreci bitti diyebilirim.
Peki orada nasıl bir pattern izlediniz? O geçiş nasıl oldu? Yani ne kadar sürdü? Bir tecrüben var mı orada?
Tabii. Yani nasıl bir zaman verebilirim? Yani böyle bir 5-6 aydır uğraşıyoruz diyebilirim. Bunun sebebi buna tabii ama şey de dahil. Tasarım UI UX de dahil bu sürece, bu zamana. Ya açıkçası tabii ki projeye baştan yazıldı. Yani böyle bir çevirme gibi bir şey mümkün değil. Zaten 5 sene ilk bir proje eski bir proje. Hani yamana yamana ne hale gelmiştir tahmin edersin. Ya da herkes tahmin eder yani bu podcast'ı dinleyen. O yüzden bir su tarafı baştan yazıldı. Bir market zaten geçen sene geliştirildiği için o biraz daha şeydi. Hani daha düzgündü kod açısından konuşacak olursak. O buraya migrate edildi. Yani bu şekilde bir yol izledik.
Şimdi orada o zaman şey yaptınız. Normalde aslında o bir su, bir market bir suyun içinde gömülü diyebiliyorum ben.
Hani tabii şu an öyle.
Evet. O taraf hala, ya yani o taraf Swift'ken diğer taraf Objective-C olarak çalışmaya devam ediyor değil mi?
Evet aynen.
Siz onu peki şimdi Swift'e taşırken, iOS için konuşuyorum, Objective-C tarafındaki kodunuzun iyi olmadığını mı söylüyorsun? Öyle anladım sanki. Çünkü şey legacy bir kod olduğu için.
Tabii legacy olduğu için. Yani iyi değilden ziyade kasıt şu. Yani bir şey eklemek çok zor çünkü bir Objective-C kaynak bulmak da zor. Hani şu an bakacak olursan yeni gelen yazılımcılar hep hani Swift'e, Kotlin'e kayıyorlar çünkü kullanımı kolay ve keyifli ve zevkli. Yani ben de olsa öyle yapardım yani şu an mezun olsam. Objective-C muhtemelen öğrenmezdim. Ya da Java hani Android developer olarak. O yüzden hani şey 5 sene önce kod o zaman güzeldi ama şu an şey değil. Up to date değil. O yüzden şey çok mantıklı bir karardı. Hatta belki de geç kalmış bir karardı ama bizim sonuçta şey startup sen de tahmin edersin belli koşturmacalar oluyor. Bir nefes alıp zaman bulmak zor oluyor. Hani bayağıdır istediğimiz bir şeydi. Bizim için asıl sorun bir marketi yapmaktı. Çünkü hani Objective-C'nin üzerine ya da eski Java'nın üzerine şeyi eklemek, Kotlin yeni bir dili eklemek orada bayağı bir bizi uğraştırdı yerler oldu. Hani bir market biraz daha sancılı bir süreçti. Çünkü bir market tarafını geçtiğinde şu an sadece işte İstanbul, Ankara ve Muğla'daki ve Kocaeli'ndeki kişiler görebiliyor. Hani diğer taraflarda hizmetimiz yok henüz. Operasyonel olarak hizmetimiz yok yani. Onlar mesela geçtiğinde o bir market tuşuna tıkladıkları zaman Swift ve Kotlin'e şöyle yeni şey açılıyor. Orada asıl hani işin zor kısmı orada yaşanmıştı. Eskiye yeniyi eklemek. Ama şu an dediğim gibi sıfırdan suyu yapıp yanına bir marketi geri taşımak biraz daha kolay oldu. Hatta bir hafta sürdü o.
O zaman da evet oradaki tecrübeler oraya geldi galiba.
Aynen öyle. Diğeri çok daha uzun sürdü. Objective-C'den şeye geçmek süreçti. Java'dan.
Şey mi? Java'dan Kotlin'e geçmek mi? Daha zor sürdü demek istedim.
Ya şöyle tabii. Yani asıl hani Java hali hazırda Java çalışıyor. Üzerine Kotlin yazıyorsunuz. İşte Java'da birçok logic var. O logiclerin bir kısmını kopyalamanız gerekiyor gibi bir sürü bir şey süreç oldu orada. O gerçekten mimari bayağı bir başımızı ağrıttı. Hani oturup hepimiz düşündük bunu nasıl yapacağız diye. Ama dediğim gibi asıl o daha uzun sürmüştü mesela. Yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk ay sürmüştü hani o oradaki bug'ların temizlenmesi. Ama hani şu an hani bir suyu baştan yazdıktan sonra bir marketi koyması bir hafta sürdü.
Anladığım monolit bir uygulama var ve bu monolit uygulamayı kullanan mobil uygulamalar var. Biri bayi, biri de kullanıcılar. Değil mi?
Aynen
şimdi
öyle.
Bu ben şöyle düşünmüştüm. Size bakarken bayilerin bir web uygulaması üzerinden giriyorlardır gibi düşündüm. Herhalde öyle bir şey yok.
O da var.
O da var. Okey.
Bayileri şu anda web sayfaları var. Şimdi orada teknoloji aslında su dağıtımında teknoloji o kadar da ileride değil. Hani bazı bayilerin telefonu var, bazılarının yok, bazılarının bilgisayarı var. Çok böyle enteresan çözümler üretmek zorunda kaldık. Şu an mesela en belki yani olacak ama ne derler? Komik oluyor bazen insanlar konuşuyoruz ama en fazla SMS ile başarılı sipariş iletebildik. Çünkü hepsinin telefonu var. Hani yolda motorla dağıtıyorlar. Yani web açacak bir telefonu yok ama SMS alabiliyor. Bir noktadan sonra bayi yapına geçme fikrimiz de oradan kaynaklandı zaten. Hani biraz daha teknolojiyle kucaklaştıralım bayileri ve dağıtıcıları diye. Şu an web ekranımız var, SMS var ve bayi app var.
Peki şimdi ben sipariş veriyorum. Bayinin önüne düşüyor. Bayi motorcusuna ya da gezen kuryesine uygulama üzerinden mi haber veriyor şuraya git diye?
Şimdi bir entegre olduğumuz markalar var. Onları söylemeyi unuttum. Şimdi bilmiyorum kaç tane çok hani business'e çok girmemeye çalışayım.
Burada başka bir yere geçeceğim var. O yüzden aslında bunu verdim. Tekniğe geçeceğim oradan.
Tamam okey. Direkt o zaman soruyu cevaplayayım. Hani birebir entegre olan markalarımız var. CRM'i düzgün olan markalar var. Onlar da dediğiniz gibi oluyor. Sipariş verildiği anda motorcunun hani kuryenin ekranına geliyor. Bayi app'i olan ya da SMS'i olan diğer markalarda siz sipariş verdiğiniz anda kuryenin önüne düşüyor. SMS ya da bayi app'inde push notification olarak bildirim düşüyor.
Peki bu yapıyı neden bir monolitte tutma kararı verdiniz? Mesela bayiyi ayrı bir şeye çıkartmanız belki sizin için daha iyi olmaz mıydı?
Ya açıkçası o dönemlerde benim çok serverless deneyimim yoktu. Daha böyle monolitten geldim ben. Yani Java kökenliyim. Deneyimim o yönde olduğu için en güvenilen bildiğin yoldur diyerekten o şekilde ilerledik. Yani pişman olduğumuz noktalar da var. Bir yandan olduğumuz noktalar da var. Hani serverless nasıl yapardık bunu dediğimiz noktalar var. Hani database'i şu an çok ayıramıyoruz. Yani soru eğer buysa neden monolit değil de serverless'sa hani o zaman elimizde o vardı diye cevap verebilirim.
Aslında serverless gibi değil mi? Şimdi monolitin alternatifi bir yerde mikro servisler oluyor ya. Hani bayinin daha hani database'i ayıramıyoruz dediğin için aslında biraz bir yerde cevap geldi. Hani daha dışarıya böyle bağımsız bir şekilde olabilir gibi düşündüm ben. Tabii ki arkada bir ton vardır da. Sen şimdi ilk girişte her şey bir monolit üzerinden deyince bana böyle bir devasa karmaşık bir projeymiş gibi kafamda oluştu.
Yani hayır diyemem. Ama hani dediğim gibi o dönemlerde hani benim deneyimim, ya bir de tek yazılımcıydım. Benim deneyimim o yöndeydi ve o şekilde çok daha hızlı ilerlenebiliyordu. Bir de Node.js'in zaten öyle bir güzelliği var. Böyle hani hızlı ilerleyebiliyorsun ama bir noktaya geldikten sonra da böyle bir canavara dönüşüyor. Node.js yapanlar bilir. Ama şimdi mesela bir sürü şu an kuruyor olsam gerçekten microservice ya da serverless architecture. Bunları daha hesaba katardım.
Peki şimdi bu işleri yapan arkadaşlar ne full stack mi çalışıyorlar? Çünkü yoksa mobil ve backendciler ayrı mı?
Tabii. Yani bizim şu an aslında 3 tane ekibimiz var teknoloji takımında. Hani bunlardan bir tanesi product dediğimiz ekip. Orada iOS, Android developer arkadaşlar var. Bir tanesi sistem. Orada da yazılımcı frontend backend developer arkadaşlarımız var. Bir tane de support kısmı var. QA ve support, technical support veren arkadaşlar var. Yani bizim yok hani hem app yapıp hem backend developer gibi bir şeyimiz yok. Hani bizim için app kısmında bayağı hani önem veriyoruz native development olayına. O ekip ayrı kesinlikle. Ama hani bu bayileri açtığımız ekranlar ve yazan arkadaşlar full stack. Yani sadece frontendçimiz yok. Backendçiler bir yandan de yapıyor. Angular kullanıyoruz orada AngularJS. Bir yandan AngularJS yazıp bir yandan da backend kısmını yapıyorlar.
O AngularJS o Node.js uygulamasını kullanıyor o zaman. API gibi.
Evet aynen öyle aynen. Aslında o server bir API gibi işlev görüyor her yerde.
Peki burada zaten aslında soracaktım da sen zaten cevap verdin. Frontendçiler ne yapıyor diyecektim. Bayilere olan web uygulamasını galiba maintain ediyorlar.
Aynen. Bayilerin gördüğü ekranlar, markaların gördüğü ekranlar, bir de bizim müşteri hizmetleri, operasyon, marketing. Bunların gördükleri bir admin paneli var. O da aslında büyük bir proje. Orayı maintain ediyorlar. Temelde görevleri o.
Peki bu bir de raporlamayla alakalı Python kullandığınız bir şeylerden bahsettin. Onun üzerine kim çalışıyor? Neler yapılıyor orada?
Ya şöyle Python hani şu an aktif olarak Python'la çalışan bir ben varım içeride. Bir de bir backend developer arkadaş daha var. Orada yapılanlar temelde şu. Aslında bizim bu sektörü aslında bir market sektörü de çok fazla açık analiz ve teknolojiye çok açık şeyler değilmiş aslında. Özellikle söyleyeyim market biraz daha ticaretli gelişmiş bu kısmı ama su markalarının aslında çok büyük su markaları var. Yurt dışı menşeili. Gerçekten CRM'in ne olduğunu biliyorlar, datanın ne olduğunu biliyorlar ama bunların hepsi neredeyse son kullanıcıya erişecek dataları yok. Yani su markaları sadece bayileri biliyor. Bayilerden ilerisini çok bilemiyor. Ancak müşteri geri dönüşleriyle alabiliyorlar gibi bir yapı var burada. Burada bizim son kullanıcıyı ve markayı da tanıyoruz ve ikisiyle de konuşmayı biliyoruz ve burada çıkardığımız raporlar, işte haftalık, aylık raporlar, bir bölgede ratingin, işte ratingi düşen bayiler, fırsat bölgeleri gibi çeşit çeşit bir sürü rapor çıkartıyoruz markalara. Bir yandan da hani bir marka gelip ben şu şehre açılmak istiyorum, buranın potansiyeli nedir diye bize soruyor. Hani artık elimizdeki kullanıcı ve data ile biz hani kuantitatif analiz yapabiliyoruz. Yani bir hani 1000 kişiyi alıp da bir örneklem çıkartıp yapılan analizlere aynısını biz kendi elimizdeki data ile yapabiliyoruz ve bizim baştan beri hedefimiz buydu zaten, hani değer önerimiz işbirlikçilerimize. Hani burada dediğim gibi yeni müşteri kazanım için mesela bir kampanya yapılacak. Hani bilirsiniz bazı markalar şey yapıyor, işte araba veriyorlar. Hani bununla ilgili de bazen komik reklamlar falan da görmüşsünüzdür. O kadar parayı koymak yerine daha düşük bütçeyle one to one marketing yaparak direkt müşteriye ulaşabilmenin yolu var artık. Facebook, Twitter, Instagram, Google gibi şeylerde. Biz burada çok ciddi şey raporlarımız ve analizlerimiz sayesinde şeyleri çok düşürüyoruz. Hani acquisition cost'ları çok düşürüyoruz markalar için. Bizim de onlara değer önerimiz bu oluyor zaten. Elimizdeki datayı kullanıp raporlar çıkarmak ve marketing'e destek vermek.
Peki burada bir machine learning ya da daha böyle bir AI olayı var mı? Yoksa tamamen sadece işte Python'ın istatistik kütüphanelerini kullanıp mı bir işler yaratılıyor?
Şöyle, temelde istatistik tabanlı birçoğu. Belki şey yaparsın, hani sana da denk gelmiştir. Suyun bittiği zaman push geliyor. Suyun bitti ya da bitmek üzere.
Evet, o biraz ayarsız ama.
Ayarsız iyi mi kötü mü tam anlayamadım ama.
Ya şey, tabii benim aslında bazen biliyor ama bazen de çok gereksiz notification atıyor.
Eyvah, hemen oradan.
Ya olabilir, şey çok yapayım. Önemli değil. Ya çünkü değişebiliyor şeyler.
Ya o mesela onun gibi, o mesela istatistik tabanlı bir şey tabii.
Ama bu kullanıcıya veriyor. Öbürü daha genel anladığım kadarıyla. Yani şeylere, müşterilerinize yaptığınız raporlamalar.
Aynen. Onlar da daha işte istatistik tabanlı. Machine learning çok fazla yok açıkçası. Markalara çıkardığımız raporlar şu an hani nasıl şey yapabilirim? Bölge bölge kritik olan bölgeleri öne çıkartıyor mesela. Şimdi atıyorum ulusal bir markayı düşünün. İşte kaç şehirde, kaç bölgede çalışıyor, kaç tane bölge yöneticisi var. Orada hani ona şeyi göstermeniz gerekiyor. Hani burada bir sorun var diye cımbızlamanız gerekiyor. Çünkü herkesin işi başından aşkın. Bunları sağlayan istatistik modelleri var. Mesela işte çıkışları, azalışları gösteriyor. Hani sorunlu olan bayileri ya da iyi çalışan bayileri arada ayıklamaya yarıyor. Ama daha çok istatistik temelli modeller var diyebilirim. Machine learning yok.
Anladım. Peki bir şey düşünüyor musunuz? Yani tabii ki machine learning'in arkasında da istatistik yatıyor da daha böyle akıllı bir sistem düşünüyor musunuz geliştirmeyi?
Ya şu market tarafında biraz denedik. Recommendation engine tarzı bir şey denedik mesela kullanıcılara. Ama orada da mesela şeyi gördük. Hani o bir yandan çalışıyor, belli bir hani başarı oranı var, yükseltilebilir. Ama markaların istediği biraz daha farklı bir şeydi. Orada biz yine hani şey, markalara ne verebiliriz şeklinde düşündük. Orada da pek hani machine learning'den ziyade müşteri segmentlemesi yapıp o tarz şeyler deniyoruz. Ama daha orada gelişmemiz lazım. Hani bir ürün çıkardık ve şirket içinde bunu kullanıyoruz diyemeyeceğim ama denemelerimiz oldu diyebilirim.
Peki bu şeyleri bayiler kendi arayüzlerinden göremiyorlar. Siz özel olarak bir rapor veriyorsunuz galiba su firmalarına. Bayilere yönelik bir çalışma değil bu rapor işi.
Yok. Yani o ya zaten şey, hani bayilerin nasıl diyeyim, daha çok markaların merak edeceği şeyler. Hani bayilerin merakı şu oluyor. Bu ara bayilere de ayrıca bir rapor yolluyoruz ama bu daha çok şey, hani bu ay işte bizim üzerimizden şu kadar ciro geçti. Hani gibisinden ufak bir 3-4 kalemlik bir rapor yolluyoruz. Bütün bayiler bakmıyor ama meraklı olanlar bakıp geri dönüş yapıyor mesela. Hani orada da çok şey bir profil var. Hani bayi dediğimiz kesim kendi şirketi olan insanlar bu arada. Hani birçoğu o hani sizin suyu satın aldığınız markanın çalışanı değil. Gerçekten meraklı olanlar var. Hani bakıp kendini iyileştirmeye çalışan, hatta şeylerle gelenler var. Şöyle bir şey ekleyin falan gibi. Ama daha çok detaylı olan raporlar hani marka tarafının merak edeceği, bölge yöneticileri düzeyinde insanların merak edeceği raporlar. Daha çok oraya ağırlık veriyoruz diyebilirim.
Süper. Şimdi şey dedin, legacy code dedin, işte Objective-C'de bir şey yaparken çok zorlanıyoruz. Özellikle hani kaynak eksikliği ve hani yeni insanlar da genelde Swift'e yönleniyorlar dedin. Kod kalitesi dedin mesela. Gerçekten o taraftaki kod kaliteniz, yani kod kalitesinden kasıt da şey, mesela işte testler, mimari kötü müydü? Şu an daha mı iyi? Neler yapıyorsunuz?
Ya şöyle, yani şu an mimari kesinlikle daha iyi. Mesela aplikasyon için unit testimiz yoktu ya da herhangi bir testimiz yoktu parmaklarımız dışında. Ama şu an yeni yaptığımız versiyonda hani kendi servis testleri ve UI testleri var. Hani bunları da bir noktaya kadar yazdık. Bir noktaya kadar da bir sonraki sprintlere attık. Yani o çok önemli. Fark etmez yani backend, frontend, app fark etmez. Test gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü hani hızlı bir şekilde bir şeyler geliştirmek istediğinde hızlı olmasına da gerek yok. Bir şeyler bozuluyor. Ve bu daha çok can sıkıcı oluyor. Yani siz bir ay önce düzelttiğiniz bir fix'i unit test yazsaydınız bozmamış olacaktınız. Ama birden bozulduğunu görünce hem şirket için iyi değil, yazılımcının morali için de iyi iyi değil. Aslında çok enteresan. Bence test yazılımcıların böyle sanitesini korumak için çok gerekli bir şey. Şu anki mimaride dediğin gibi testlere önem verdik. Bir yandan da hani bir structure gözetmeniz gerekiyor. Mesela Node.js'i soracak olursan orada mesela çok fazla yok. Hani Java'da çok ciddi bir design pattern'lar vardı. Çok fazla çalışılmış. Yani Node.js'de bu konularda o kadar ileri değil. Benim bildiğim kadarıyla işte Swift de olsun, Kotlin de olsun burada da çok güzel çalışmalar var. Çok güzel pattern'lar var. Ve structure, proje structure'ları var. Yani şu an mesela ben bile baktığımda anlıyorum hani Swift ya da Kotlin bilmeme rağmen hani bir kodun nerede olduğunu girip baksam hani ben bile bir şey çıkabilir mi, commit çıkabilirim diye düşünüyorum. Yani o temiz bir şekilde görmek iyi oluyor.
Peki oradaki kodun kalitesine code review var mı? Yani o pull request şu bu şeyi nasıl çalışıyor? Nelere dikkat ediyorsunuz daha çok?
Şöyle biz GitHub'dayız. iOS takımı 2 kişi bir freelance. 2 kişi artı bir freelance. Android takımı 2 kişi artı bir freelance. Burada mümkün olunca herkes birbirini reviewlamaya çalışıyor. Hani bir review olmadan geçen kod olmuyor. Bu da tabii hani şey oluyor. Hani sizin yaptığınız hatayı başkasının görmesi hani sizi de güçlendiriyor. Temelde kodu güçlendiriyor. Bu şekilde çalışıyoruz. GitHub'da bütün şeyler. Genelde bu şekilde çalışıyoruz. Hani işte sprint, sprintlerde işte PR'lar açılıyor o işler için. Ve ondan sonra review edilip QA'ya atılıyor.
Review'da nelere dikkat edin? Biliyor. Yani hani işte mesela test olmayan kod okeyleniyor mu ya da işte değişken isimleri ya da ne bileyim style guide'ları uyguluyor musunuz?
Şimdi şöyle burada hani şu an dedim ya bir deploy'un yaklaşmış durumda dedim. Pro'da çıkmaya yaklaşmış durumdayız. Tabii ki projeye ilk başladığımızda hani hedeflerimiz ve hayallerimiz vardı. Bir noktaya kadar bunlara uyuldu. Ama şu an hani bazı şeyler ne derler ikinci plana atılabiliyor ama kesinlikle geri dönüp düzelteceğiz. Mesela işte key'lerin hepsinin belli bir şeyi vardı. Guideline'ı vardı. Hani mutlaka bu şekilde ilerlenecek. Onu hiç bozmadık mesela. Ya da işte testler, unit testler. Bir noktaya kadar bütün servis unit testler yapıldı. UI testlerin bazıları yapıldı. Ondan sonra hani projenin sonlarına doğru şu an şeyde ne derler biraz böyle sonraki sprintlere bakacağız dediğimiz bir backlog var orada. Ama hani bu vakitsizlikten dolayı biraz böyle oldu. Yoksa hani bunun düzgün test yazmanın ya da işte bu guideline'ı takip etmenin yararını hepimiz yani bütün arkadaşlar takım arkadaşlarım farkında.
Ki sen orada bir teknik bir kararda şey oluyor musun? Hani bu böyle yapıla, bu şöyle edile yoksa takım kendi içerisinde otonom bir şekilde mi bu bir feature'ın nasıl yapılacağını ve mimarisinin nasıl kurulacağını yazılım olarak karar veriyor?
Şöyle bir feature'ın yazılım olarak nasıl yapılması gerektiği çok böyle eğlenceli bir süreç. O yüzden ben mümkün olunca herkesi katmaya çalışıyorum. Ki zaten çok da şey hani çalışmaktan çok hoşlandığım insanlar. Hani böyle bir problem çıksa da hani oturup beraber konuşsak diye şey yapıyorlar hani can atıyorlar diyebilirim. Hani bu noktada gerçekten diyelim ki app tarafında bir şey çıktı. Yeni bir feature ya da bir bug var. Bu backend'e de dokunuyor. App'e de dokunuyor. Hani bir yandan atıyorum marketing'e de dokunabiliyor. Kime dokunuyorsa hani oradaki insanlar toplanıp hep beraber konuşuyoruz. Bir konsensusa varıyoruz ki zaten akıl akıldan üstündür. Çok nadiren şey olabiliyor. Ya tamam sizin dediğiniz daha güzel ama hani biz şu an bu şekilde ilerleyeceğiz diye denebiliyor. Hani bir kişi tarafından denmesi gerektiği durumlar olabiliyor tabii. Bunlar çok nadiren olan şeyler. Şey süreci çok eğlenceli. Hani böyle birkaç kişi oturup bir sorunu çözmeye çalışma süreci çok eğlenceli. Biz de çok keyif alıyoruz yani ekip olarak bundan.
Peki orada hani yapı olarak sen takım liderisin. Ama tabii ki eski kodu da sen de bildiğin için doğal olarak birazcık sen önde gidiyorsun diye anlıyorum.
Tabii canım yani orada şey sonuçta her geri backward compatible olabilmek için şu an hani V1 aplikasyonda bir süre yayında kalacak en basitinden. Hani şu an mesela yapılmak istenen bir geliştirme ya da feature geçmişle ilgili çok büyük bir yük içeriyorsa burada tabii hani bütün hani database yapısını ve mimariyi bildiğim için hani bazen şey yapmak zorunda kalıyorum. Yani arkadaşlar dediğiniz doğru ama şu an bunu yapamıyoruz dediğim durumlar olabiliyor. Orada öyle. Bilmiyorum sorunu tam cevaplayabildim mi?
Yok yok o zaten hani biraz cevaplayabildin. Teşekkür ederim. Çok şey değil. Peki şey oluyor mu yani backend'deki arkadaşlar mobilcilere şöyle vereceğiz böyle vereceğiz mi diyor? Backend daha önde mi gidiyor? Aslında baktığın zaman çünkü hani yoksa paralel mi gidiyorlar?
Ya şöyle benim gördüğüm hani hem benim işte Bisu'da hem de başka şirketlerde ve de şimdiye kadar yapmaya çalıştığımız şu backend önde gitmesi çok daha iyi oluyor. Bir zaten app'in işte arayüz problemleri oluyor mesela işte onlarla uğraşması gerekiyor problemden kastım. Hani onunla ilgili bir mesaisi olması gerekiyor. Bir de backend hani önden gidip bir şeyleri temizlemesi gerekiyor. Hani atıyorum yeni bir feature var o feature için arkada app'te sadece bir ekran ama arkada birçok yere dokunabiliyor. Bu yüzden backend'i önceden bitirmeye çalışıyoruz. Şu anki süreç Flash'te de öyle oldu mesela. Hani böyle bir ay buffer'la gittik. Backend tarafı bitti ve çıkacak bug'larla şeyi bekledi. Hani işte app'te bug çıksın. Hani biz kendimizi boşa çıkardık, hemen fixleyelim şeklinde. Hani benim gördüğüm, hani hem kendi şirketim için hem başka arkadaşlarla konuşuyorum, backend'in önden gitmesi daha sağlıklı oluyor.
Anladım. Orada şey nasıl yapıyorsunuz peki? Yani versiyonlamayı 1 dedin, 2 dedin ya. Galiba sadece biriniz var şu an.
Evet, o da kanayan bir yara.
Neden?
Ya şöyle, şimdi hep böyle eski legacy konuşunca böyle bir yandan da bahaneler sunuyorum kimle konuşsam. Burada da farklı olmayacak. Yani böyle dediğim gibi çok az zaman olduğu için hani bazı şeylere dokunamadık legacy kodda. Versiyonlamada bu problemlerden biriydi. Hani orada çok böyle şu an anlatmak istemediğim çirkin versiyonlama yöntemleri, hani URL'in sonuna 2 yazayım geçsin falan gibi şeyler kullandık. Ama bu yeni yazdığımızda, backend'i de bir yandan yeni yazdık bu arada. Eski kod hatta Node.js 4'teydi, hani bayağı da legacy yani. Şimdi Node.js'in son sürümlerinden biriyle yazdık. Burada mesela versiyonlamayı daha düzgün yaptık. Mesela işte aplikasyondan gelen header'da şey, bütün header'larda kendi versiyonu yazıyor ve o versiyona göre farklı yörelleri kendi içinde yönleniyor backend. Bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşündük. Yani bu şekilde ilerledik. Onun dışında app'lerde gerçekten hani bu değindiğim problem en büyük problemlerden biri versiyonlama.
Peki bu yani uygulamanın versiyonuna göre mi hangi API versiyona gideceğini söylüyorsunuz? Öyle mi? Yanlış mı anladım?
Ya şöyle, hani kabaca bir örnek vereyim. Şu an mesela şeyde de var. Hani V1, hani şu anki store'da olan sürümde de var. Hani bazı sürümlerde daha güzel pop-up implement ettik mesela. Bazı sürümlerde bu yok. Bir şeyin, nasıl derler, bir API çağrısının sonucunda bu sürümü olan versiyona daha farklı bir yazı gidiyor. Eski sürüm olana daha farklı bir yazı gidiyor. Şu an mesela işte atıyorum Android'ini güncellemeyen insanlar var. O yüzden hani onları şey yapamıyoruz. Zorlayamıyoruz hani son sürüme geçmesi için. Ya da iOS işte 13'te 12'de olan insanlar var. O yüzden hani bu tarz şeyler hala var versiyon 1'de. Farklı cevap dönüyor ya da direkt farklı bir çağrıya gidiyor. Bunun gibi şeyler oluyor. Ama versiyon 1 bunun için biraz daha zordu hani implement etmesi, ama versiyon 2'de direkt hani bunu gözeterek en başından beri hani mimariyi bu şekilde kurmaya çalıştık. Çünkü çok fazla başımıza gelecek.
Anladım. Yani iPhone'da çok sıkıntı olmayabilir de Apple cihazlarda, Android'lerde çok fazla cihaz olduğu için
Doğru. Bu
yöntemle değişikmiş. Ya ben bu mobil tarafını böyle üretim bandından dolayı öğreniyorum. Normalde benim hiç öyle çok profesyonel anlamda bir mobil geçmişim yok. Biraz merak salmıştım var ama normalde full stack web developer olarak çalıştığım için yani sorularım biraz garip ve olabilir yani hani senin için en azından. Orada sen şey dedin ya şimdi mesela mimariyi hep beraber işte arkadaşlarla karar veriyoruz şu bu falan filan. Yani oradaki hep beraber biraz galiba bir meta gibi bir şeydi. Yani aslında hep beraber vermiyorsunuz sonuçta, hani alakalı olanlar geliyor değil mi?
Tabii öncelikle app tarafına da bekleriz. Hani full stack nereye kadar? Hani burası da çok eğlenceli. Tavsiye ederim yani. App backend development'a da bulaşırsan böyle bir keyifli zamanlar geçirirsin bence. Bu karar verme meta ya şöyle, tabii ki yani bir konuda karar vereceği zaman, bir işte yeni bir feature ya da arka planda bir şey geliştireceği zaman öncelikle bir herkese söylüyoruz. Slack kullanıyoruz şirkette. Ya böyle böyle bir feature var. Sonuçta bu toplantıya, bu feature ile ilgili toplantıya gelmesi gereken insanlar var. İşte atıyorum software mimar arkadaşımız var. İşte onun gelmesi gerekiyor. Benim gelmem gerekiyor.
Bir dakika, mimar var mı?
Tabii var. O bir iki ay önce katıldı.
Ne yapıyor tam olarak? Senden farklı ne yapıyor?
Ya şöyle, tam bu projenin ortasında katıldı. Şu an projede çok ciddi destekleri var ama mimari açıdan hani ortasına geldiği bir proje olduğu için oraya çok ne derler hani yine yani çok ciddi katkıları oldu ama aslında bundan sonra başka bir projeye daha gireceğiz. Orada çok böyle alıp götüreceğini düşünüyorum. Alıp götüreceğine inanıyorum. O yüzden bu projede daha çok hani kalan herkesin, benim ve diğer insanların bir mimari tercihleri oldu, öyle söyleyeyim. Şu anki süreci diye anlatayım. Hani biz bir feature olduğu zaman, bir şey olduğu zaman karar vermesi gereken bir şey, Slack'ten yazıyoruz. Hani arkadaşlar böyle böyle bir problem var. Hani gelip de hani şu saatte toplantı yapacağız. Can isteyen katılsın, fikirlerini beyan etsin. Ya da gelip dinleyebilirsiniz. Hani sonuçta orada bir brainstorm oluyor ve onu da dinlemek istiyor insanlar. Hani farklı bir şey görmek hem de kendilerini geliştirmek için. Şu an süreç o şekilde ilerliyor.
Peki o yazılım mimarı bu pull request'leri görüyor mu hepsinde bir şeyler?
Tabii.
Bakıyor mu?
Aynen. Zaten hani deneyimli bir yazılımcı bir arkadaş. App tarafına bakmıyor tabii. Ama hani backend tarafını ve hani işte frontend tarafına, bu admin panel tarafına şeylere bakıyor, kontrol ediyor. Orada hani güzel katkıları da oluyor sonuçta. Hani hem senior arkadaşlar var hem de junior arkadaşlar var. Bizle birlikte çalışan ekibimizde. Onlara da çok güzel feedbackler veriyor. Hani ben de o işte mimar arkadaş da veriyor. Bu da ben önemli olduğunu olduğunu düşünüyorum. Hem bir su için önemli hem de takım arkadaşlarımız için önemli. Çünkü biz hani zaten şeyi seçerken, birlikte çalışacağınız insanı seçerken biraz daha böyle sinerji, enerji derler ya. Yazılımdan keyif alan insanları seçtiğimiz için hani ben bir PR'ı reddettiğim zaman ondan bile mutlu oluyorlar yani. Eyvah şimdi yeni ne öğreneceğim, neden reddedildi diye. O kısım çok keyifli.
Şeyi soracağım, peki ortasına gel dedin. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz bir mimara?
Ya biz bayağıdır arıyorduk da anca bulabildik. Bu işe alım süreçleri çok şey ya. Yani biz bir süredir ekibi büyütmeye çalışıyoruz. Ama bilmiyorum hani muhtemelen sizde ya da birçok insan da yaşıyorduk. Gerçekten şey, başta hani İK'ydı bunun ismi. Sonra Headhunting oldu. Sonra Talent Hunting oldu. Hani zor bir süreç hani yazılım camiasında. Hani biz bir süredir arıyorduk. Anca anlaşabildik diyebilirim.
Ya o evet. Bu zaten bu sezonun ilk bölümünü yaptık Senem ve şeyle Ceyda ile Clever'la. Bir İK bölümümüz oldu yani yazılımcı işte hani masanın diğer tarafını konuştuk. Ama herkeste de konuşuyoruz. Şeyde de arkadaşlar dinlemişlerdir. Kola İK bölümünde de konuşmuştuk gene. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Yani yazılımcı kültür oraya oturmuyor ama ben şey gibi düşündüm. Sanki bir ihtiyaçtan doğdu gibi geldi bana. Evet bugün de buna ihtiyacımız var. Çünkü ben biraz yazılım mimarına biraz şeyim. Ama sizinki de tam bir yazılım mimarı da değil aslında gibi anladım. Ya sen biraz daha galiba business tarafına kayıyorsun. Yavaş yavaş o arkadaş biraz daha teknik tarafı mı ele alıyor yani hani öyle okuyorum gibi geldi bana şu an.
Ya şöyle asıl biz hani bu BISU 2.0'dan sonra başka yine BISU ile alakalı bir projemiz daha var. Hani asıl bizim hani iş yükümüz orada yoğunlaşacak ve orada çok ihtiyacımız olacak. Yani bir orası için zaten şey yapmıştık, düşünüyorduk. Yani gelecekte olan bir şey olduğu için nasıl çalışacağızı anlatmam şu an biraz abes kaçar. Çünkü daha hani olmamış bir şey. Hayallerimi anlatabilirim ama daha çok hani yapılanları anlatayım. Benim şu anda dediğin gibi hani çok fazla hani business tarafına da dokunmak zorunda kaldım. Hani şimdi ve daha önce. Hani bir noktada şu an hani nasıl derler hani gelecekte ne olacağını göreceğiz ama gerçekten hani bir teknoloji firması olduğumuz için bir mimara gerçekten ihtiyacımız var. Hani orada o konuda çok güzel zamanda geldi. Keşke daha erken gelseydi diyebilirim.
Şimdi çok önemli bir soru soracağım. Şimdi su çok önemli bizim hayatımızda yani insanlar su içmeli. Ben günde 3 litre falan su içiyorum. Ya da şu an süper. Bir ara ara öksürüyorumdur çünkü suyum bitti.
Eyvah.
Şimdi su önemli ama uygulama çok crash olabilir, bayide bir sıkıntı olabilir. Yani yazılım olduğu için bir sıkıntı olabilir. Bunu nasıl handle ediyorsunuz ve bu akış nasıl gerçekleşiyor?
Maalesef.
Hep de maalesef diyorsun abi.
Crash'te. Hayır şey dedin ya hani yazılımda crash olabilir. Oluyor yani hani.
Tabii ya illa ki olmadığı gün olmadı. Test de yazsan oluyor. Yani tabii. Edge case'ler olabiliyor, bambaşka şeyler olabiliyor. Orayı biraz anlatır mısın?
Tamamdır. Ya şöyle tabii app tarafı içinde, backend içinde loglar çok önemli. Log ve bu hani crash analitik tool'ları çok önemli. Hani orada şey kullanıyoruz. New Relic kullanıyoruz backend'te. App tarafında da Crashlytics kullanıyoruz. Daha doğrusu Crashlytics değişti şu an. Firebase Crashlytics oldu. Mesela şeye çok önem veriyoruz. Hani bu crash free user yüzdesine çok önem veriyoruz. Hani burada neredeyse her gün yeni gelen crashleri inceliyoruz. Hani nasıl fix edeceğimize bakıyoruz. O kısım çok önemli. Onun dışında çağrı merkezi ve operasyon bizim içeride. Hani firmanın içinde. Orada da hani çok müşterilere yardımcı olma konusunda çok hevesli ve çok iyi çalışan arkadaşlar var ve hani bir müşteri benim bir problemim oldu. İşte crash oldu ya da işte atıyorum kartımı tanımlayamıyorum. Bir sürü bir şey olabiliyor sonuçta. Hani buralarda hem müşterinin hatası değil de aplikasyonun hatası olduğunu çok iyi ayırt ediyorlar ve bize çok güzel case'lerle geliyorlar. İşte müşteri şunu yapmış, bunu yapmış, böyle olunca hata vermiş. Oraları çok ciddi dinliyoruz. Hani düzenli olarak hani toplantı yapıyoruz işte müşteri hizmetleri tarafıyla. Mesela diyorlar ki şu hatadan çok geliyor. Biz hemen onu önceliklendiriyoruz mesela. Yani daha çok hani user feedback tabii hani şey store'lara yazılan yorumlar da önemli. Store'lara yazılan yorumlar ya da atılan mailleri direkt müşteriye dönüyoruz. Hani o user feedback ve crash logları bizim böyle şeyimiz hani gündelik hayatımızda baktığımız yerler diyebilirim.
Peki orada bir görevli mi oluyor böyle haftada bir iki haftada bir ya da sprintlerde yoksa geldiği zaman sprintin içine mi alıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz?
Ya şöyle zaten şey yani çok önemli ya da ilk defa çıkan buglar ayrıca mail olarak geliyor. Hani ben bu bug'ı ilk defa gördüm diye sistem bize atıyor. Mesela hani user feedbackleri değil de diğerlerini konuşacak olursak. Hani o noktada tabii ki önceliğe göre bizim bir prio şeyimiz var. Bu scrum boardları olur ya. Scrum board'un en üstüne bir kırmızı şeritli bir Prio şeyimiz var. Tünelimiz var diyeyim. Gerçi şu an ofisten çalışmadığımız için o bordta garibim bizi bekliyordur yalnız başına. Çok şey olan, problem olan, önemli olan bug'larda hemen o anki sprint'i alıyoruz. Ama onun dışında hani sonuçta belli bir çalışma düzenimiz var. Bir sonraki sprint'lerde boş yerlere şey yapıyoruz. Hani ilk bug geldiği zaman detayını inceliyoruz. Mesela işte o işi kim yaptıysa o ya da hani işte ben müsaitsem ben. Bir ufak bir analiz ediyoruz ve ne kadar süreceğini az çok tahmin edip Jira kullanıyoruz. Jira'da işini açıyoruz ve şey devam ediyoruz yani sıra ona gelene kadar.
Anladım. Bu konu dışında bir şey daha soracağım aslında aklımdaydı. Aslında biraz da bağlantılı bu açık kaynak muhabbetine geçeceğim ama public app'iniz yok değil mi?
Public app'imiz yok ama işte başka marka birliktelikleriyle yaptığımız şeyler var. Private app'i diyebilirim o tarz bir şeyimiz var.
Yani o kişilere ya da o kuruma veriyorsunuz.
Aynen aynen. Bankalar ve şeyler.
Public app'inizin olmamasının bir sebebi var mı yoksa hani kullanılmaz mı diyorsun?
Yani bilmiyorum.
Bilemedim şu an okey.
Ya açıkçası birkaç tane enteresan bir talep gelmişti mesela bizim işte uzun süredir şey yapmak istiyoruz bu akıllı telefonlara. Mesela birisi şey demişti, public app açayım ben yapayım falan demişti mesela. O biraz böyle konuştuk ettik hani dışarıdan bir yazılımcı bizi seven. Ama yürümedi. Onun dışında public app'i ihtiyacı olmadı. Bizim tarafımızdan da olmadı. Dışarıdan da talep gelmedi. Şey olmadı yani.
Akıllı damacana benim aklımda bir şey yok da akıllı damacana falan yapılabilir yani.
Ha tamam bak o çok enteresan. Biz şimdi yine Covid öncesi diye anlatayım. Çok fazla meetup'a katılıyorduk biz böyle startup festivalleri, meetup'lar falan. Orada bir aralar çok ciddi bu trend oldu. İşte gidiyorum meetup'ta işte stand açıyoruz mesela. En az böyle 4 kişi geliyor. Ya diyor ben bir tane damacana altlığı yaptım. İşte akıllı tartılı suyun bittiğini söylüyor. Hani sizinle API ile entegre edebilir miyiz diye. Çok böyle çok fazla gelen oldu. Biz de tabii herkese okey dedik. Tabii kesinlikle yaparız. Yani başka bir startup'la çalışmak yani çok keyifli bir şey. Ama onlar bir noktada şey olmadı. Çocuğa dönüşmedi ya da büyümedi projeler. Ama öyle bir şey çok isterdik açıkçası. Ama mali kaygılarla sanırım şey olmadı.
Ya tabii yani çok böyle şey falan da vardı da şu an herhalde diyor buzdolabı içinde benzer hani sebze azalıyor işte onu söylüyor falan söyleyecekmiş gibi laflarda dolanıyordu. Yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum ama biraz maliyetli olacağı ve gerçekten de çok kullanılabilir olacağı değil de hadi ben insanların oynaması bir şeyler yapabilmesi adına bir public veriyor musunuz dedim ama şey zaten hani siz iş ortaklarınıza private API'ler veriyor musunuz? Ama onları da kırmamak için galiba bayağı bir uğraşıyorsunuz sanırım versiyonlamada doğal olarak.
Tabii canım ya oraları zaten bambaşka yollar oluyor yani. Aslında şey gibi olmuyor hani app'in kullandığı çareyi ona da vereyim gibi değil. Bambaşka bir ne derler?
Namespace'de mi çalışıyor?
Evet evet bambaşka bir controller, bambaşka bir URL ile çalışıyor. Oraya mümkün olduğunca şey yapmıyoruz. Mesela akıllı asistan vardı bir tane işte firma bilmiyorum isim verebiliyor muyum?
Ver bizim için şey olmaz.
Olmadı kesersin.
Yok ver ver.
Arçelik akıllı asistanla yaptık mesela. O da şey bu Siri gibi ama daha fiziksel bir cihaz. Ona mesela verdik. Komple bir API açtık. Sadece onun için bir şey oldu hani Asista'ydı ismi. Asista su siparişimi tekrarlar mısın? Bana bir su söyler misin? Gibi sesli komutlarla işte bizim API'ye bağlanıp şey veriyordu. Sipariş veriyordu. Böyle bir entegrasyon yapmıştık mesela. Sadece onları açtığımız private bir API'ydi ve şey ne derler yani sadece ona özel işte kod çalıştırdık başka hiçbir şeyle karıştırmadık. Öbür türlü senin dediğin gibi full public bir API yapmaya gider. Şu an hani çok o gündemimizde yok açıkçası.
Okey anladım. Şimdi buradan şeye geçeyim. Etkinlikler dedin onlar da açık kaynağa destek olarak sayılabilir. Hani ne gibi etkinliklere gidiyordunuz, ne niye gidiyordunuz ve oradan ne bekliyordunuz sorabilirim. Ama kod anlamında gene size dair pek bir şey bulamadım internette. Eyvah. Biraz bakındım. Yani bu bilerek yaptığınız bir şey mi? Yani zaman hariç konuşuyorum. Yoksa hani böyle biz abi kendi yağımıza kavrulmayı seviyoruz mu?
Şey mi diyorsun? Open source kod bağında mı diyorsun?
İlk önce kod bağında diyorum. Ondan sonra demin etkinliklere gidiyor stand açıyoruz dedin ya. Biraz ha. Da onları da konuşalım. Hani ne bekliyordunuz oralarda?
Ya şöyle açıkçası şey için çok fazla vakit olmadı. Hani bu daha yeni nefes almaya başlıyoruz diyebilirim. Hani böyle oturup yani open source'a bir katkı ya da o tarz bir şey için. Daha çok bizim hani bir bireysel katkılarımız oldu. Hani bizim işte takım arkadaşlarımızdan bazıları komünitede aktifler. İşte Android'ci arkadaşımız var. İşte Necati mesela şey hani GDC'de konuşuyor. İşte seminerde katılımcılık yapıyor ya da işte Azmi var. O da yine serverless'la ilgili hani YouTube kanallarında çok dersler veriyor ve hani YouTube içeriği üretiyor. Ek olarak ben de hani gittiğim şeylerde bazen konuşmacı olarak işte katıldığım oldu. İşte atıyorum Python İstanbul'da falan konuşmuştum. Onun dışında ama BISO olarak hani böyle bir şey daha çok hani işte startup festival şeylerine gidip karnavallarına ya da startup etkinliklerine gidip hani insanlarla tanışmak ve kendimizi tanıtmak için çok fazla şey yaptık. Hani zaman harcadık diyebilirim. Daha çok teknik değil de hani nasıl diyeyim product ya da marketing gibi düşünebilirsin.
Anladım. Yani tabii teknik bir şeyler yapıp da developer da çekebiliyorsun. Siz bir yerlerde Yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu hackathon falan bir şeylere katıldınız mı? Bir sponsorluk falan oldu mu? Yanlış mı hatırlıyorum?
Olabilir aslında, bak şu an yapamadım. Yani geçtiğim 2 sene önce falan olabilir. Bilmiyorum. Gerçekten hatırlayamadım. Şu anda bir şey katılmış olabilir sponsor olarak. Falan katıldık aslında. Yani ismini hatırlayamayacağım ya. Su sponsoru oluyoruz. Mesela bazı işte üniversitelerin etkinliklerine sponsor olduk ya da işte atıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde olmuştuk mesela onun startup karnavalına. Hani su sponsoru kesinlikle oluyoruz. Ya da gençler oluyor bazen. Yani yeni işte üniversite 3. 4. sınıfta olup da bir grup kurmuş olanlar, daha doğrusu böyle bir etkinlik yapanlar, ona mutlaka yardımcı oluyoruz. Çünkü hani bir şekilde bize hevesle gelen insanlarla konuşmanın keyfi bile yeter onlara şey olmak için. Ama hani BİSO olarak bulunduğumuz, hani yazılım şey olarak hani hackathon'a destek verdiğimiz çok olmadı açıkçası. Hiç.
Peki dedin işte biz arkadaşlarla konuşuyoruz, burada çok güzel bir developer işte ortamı var. Bunların dışında motivasyonları nasıl yüksek tutuyorsunuz geliştiricilerin? Yani böyle şirket içerisinde küçük kulüpler, side projeler ya da böyle kendine ayrılan zamanlar var mı developerlar için?
Ya şöyle, buna iki farklı dönem cevabı verebilirim. Bir COVID öncesi, bir COVID sonrası diyeyim. Yani önceden şöyle şeyler yapıyorduk. Sadece yazılım ekibi de değil, hani bütün ekibi birleştirmek için perşembe günleri bir etkinlik yapıyorduk mesela. Herkes bildiği, sevdiği bir şeyi anlatıyordu. İşte antika biriktirmeye anlatıldı. FIFA 2020 nasıl güzel oynanır. İşte Python'a giriş, MySQL'e giriş. Hani bunun gibi şeyler yapıyorduk. Hem hani gerçekten çok farklı çok farklı geçmişi olan insanlar var çalışan. Yani sadece yazılım demiyorum. 40 kişilik bir ekibiz bu arada. Kişi olarak. Hani o bakımdan çok güzel oldu. İnsanlar böyle bir şey yapıyorlardı. Bildiklerini aktarmanın keyfi oluyordu. Öyle. Onun dışında tabii COVID sonrası biraz böyle motivasyon başlığında en çok söyleyebileceğim şey, hani mesela işte bir Discord kanalı açtık. Hani insanlar gelsin sohbet etsin. Sadece iş konuşmayalım, başka şeyler konuşalım diye. Hani şu an biraz daha hani o yeni normali alışma motivasyon şeyleri var. İçin yaptığımız işler var. Dediğim gibi hani bir yerlerde işte buluşalım. İşte ya da işte Discord'da kanala gidelim, sohbet edelim gibi şeyler var maalesef. Onun dışında dediğim gibi bireysel çok fazla şey yapan arkadaş var. Site projesi olan, işte YouTube kanalı olan ya da o tarz şey olanlar var. Böyle.
Peki orada bu uzaktan çalışma ve pandemi sizi nasıl etkiledi? Bir de ben bir şeyi merak ediyorum. Bu bir market sanki pandemiyle beraber mi geldi, yoksa ben o zaman mı fark ettim bilmiyorum. Yani öyle bir denk mi geldi?
Sana denk gelmiş. Normalde biz geçen 2019 herhalde Eylül'de çıktık bir markete. Ama hani sonuçta pandemiden sonra insanlar da ciddi bir, yani hem su tarafında hem market tarafında çok ciddi bir hacim büyümesi oldu. Yani sebepleri anlaşılabilir. Ondan sonra zaten hani bizim marketing harcamalarımız da arttı. O yüzden daha çok bir şey olmuş olabilir. Hani karşına çıkmış olabilir diyebilirim. Ama bizim pandemiyle hiçbir alakamız yok, onu söyleyeyim. Bir marketi çıkardık, pandemi çıkartalım gibi bir şey olmadı.
Peki bu uzaktan çalışmaya nasıl bakıyorsunuz? Bu pandemi süreci nasıl gidiyor?
Ya bizim kurucu ortaklarımızdan biri İsveç'te yaşıyor. Zaten 5 yıldır uzaktan çalışan patronum var. O yüzden hani çok aşinayız bu şeye açıkçası. Başından beri de biz iş bittiği sürece hani çok da yapmamıştık. Ne derler? Hani ofis keyifli oluyor ama kim nasıl çalışmak istiyorsa öyle çalışsın. Hep o şekilde kurguladık yapımızı. Şu anda da mesela çok ciddi yoğun bir tempo içinde olmamıza rağmen evden çalışmanın çok bir zararını görmüyoruz. Çünkü gerçekten herkes hani sorumluluk sahibi ve işini yapmak istiyor ve gerçekten bitmesi gereken öndeki kartları görüyor ve bunları hani koşturuyor. O yüzden hani diyebilirim. İlla böyle ufak tefek tökezlediğimiz yerler olmuştur başta. Ama şu an o konuda iyiyiz. Bu uzaktan çalışmayla ilgili benim hani kişisel olarak düşüncem de ben hani bir dönem danışmanlık yaptım ve hani bir ofisim ve yoktu. Çalışma yerim yoktu. Oradaki mesela deneyimlerimi hep arkadaşlara anlatıyorum. Hani evden çalışmak daha zordur. Hani herkes bunu gördü muhtemelen. Bir yandan da çok güzel bir şey. Hani insana bir şey katıyor. Hani kendi evinin huzurunu yaşamak. Hani açıkçası ben hiçbir ekip arkadaşım bunu suistimal etmedi. Ve hani başlarda böyle bir dediğim gibi biraz oldu. Hani ufak tefek toparlanma için hani bir hafta iki hafta gibi bir süre sürmüştür mesela alışmak. Ama ondan sonra iyiyiz şu anda. Ama burada özellikle yine bu projede başında neredeyse product manager arkadaş katıldı. Onun mesela çok ciddi bir oldu. Katkısı oldu. Çünkü hani gerçekten birinin oturup hani neredeyiz, ne yapıyoruz? Hani bu çok hani karikatürize söylemem gerekirse Jira'da ne alemdeyiz sorusunu sorması çok bizi olumlu etkiledi açıkçası. O yüzden şimdi güzel bir tempodayız, yani evde çalışma verimli geçiyor bizim için.
Yani bir dokümantasyonlaştırma işlerim başladı yeni product manager arkadaşın gelmesiyle.
Aynen öyle. Yani özellikle biz en başından beri outsource ve freelancelerle çalıştık. O yüzden dokümantasyonumuz çok iyiydi. Çünkü hani diğer firmayla birebir çalışamadığın için hani birçok sorusunu önceden cevaplaman ve dokümante etmen gerekiyordu. Bu yeni projeye başladığımızda da hani buna çok önem verdik. Hani bu noktada da Jira'nın Confluence uygulaması var, onu kullanıyorum. Neredeyse işte her app'in her sayfasında işte hangi URL çağrılacak, burada hangi dil dosyasından hangi key çağrılacak hani gibi, burada neye tıklarsan işte hangi pop-up çıkacak gibi her şeyi dokümente etmiş durumdayız. Ek olarak backend için de yine benzer böyle şeylerimiz var. Hani hangi URL, hangi parametre girilir, hangileri required. Bunlar küçük şeyler gibi görünüyor ama gerçekten çok önemli. Hani işi kolaylaştırıyor hani iki taraf için de, herkes için de. Bu dokümantasyona gerçekten çok önem verdik. Bizi biraz yavaşlatmıştır ama çok mutluyuz.
Peki şey, o zaman bu code review süreçlerinde dokümantasyonu yazmak ya da güncellemek de var anladığım kadarıyla.
Aynen öyle.
Test gibi. Peki şey, bir developer'ın onboarding süreci de o zaman rahat mı oluyor? Yani nasıl işliyor?
Ya şöyle, şu an nasıl işliyor bu süreç? Ya direkt hani şeye giriyor, savaş meydanına giriyor öyle diyebilirim. Burada ama dediğin gibi hani başta bir kişiyle beraber çalışıyor artık işte. Mesela işte Android'ci bir arkadaş geldiyse diğer başka bir Android'ci, ya da işte backend'den yeni bir arkadaş katıldıysa başka bir backend developer arkadaşla pair ediliyor. Ve bunlar hani beraber çalışıyorlar. Ve bir noktadan sonra da hani işte pair programming başlarda daha sık yapılıyor. Ve bir yerden sonra zaten hani böyle işleri tek başına erişebilmeye başlar hale geliyor. Böyle bir sürecimiz var. Burada hani dediğim gibi başlarda pair programming'e çok önem veriyoruz. Bir yandan da çok ciddi, önemli bir iş yapılıyorsa orada da mesela hani onboarding'i sordun ama daha böyle onboard olmuş insanlarla da pair programming yapıyoruz. O da hani yararlı oluyor iki taraf için de. Ama dediğim gibi doküman, yani geçmiş dönemde iş alımlarımıza bakıyorum mesela. Şu an farklı, aynı ofiste olmasak bile eskisinden daha iyi, daha hızlı ilerliyor bu süreç.
Freelance'lere böyle yapamazsınız zaten.
Tabii canım. Ya freelance'lerde şöyle, yani herkesin zamanı değerli. O işe başladığı zaman şey olması gerekiyor işte, yani bir şeyden hazır olması gerekiyor zaten. Her şeyin dokümente olması ve hani işin daha böyle detaylı açıklığa olması gerekiyor. Zaten oradaki alışkanlıklarımızdan dolayı bu dokümentasyon işin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve dediğim gibi onboarding'de de çok işimize yarıyor açıkçası.
Anladım. Çok süper Utku. Benim bir tane sorum kaldı. O da zaten klasik işle ilgili. Yani bu kadar şeyi konuşuyoruz. Bazı insanların ilgisini çekiyorsa size nereden ulaşabilirler? De bu işe alım süreci nasıl ilerliyor BISU'da? Bir developer için tabii ki.
Ya şöyle, bizim şu an işte kariyer@bisu.com.tr diye mail atarak ya da LinkedIn üzerinden şey açıyoruz. Hani iş ilanları açıyoruz. Oradan ulaşabilir arkadaşlar bize. Teknik şey nasıl ilerliyor? Şimdi burada en başta bir işte gelen kişinin hani junior ya da mid senior seviyesinde olan bir kişi ise hani bir başta bir teknik mülakatı alıyoruz bu, yani genel manada. Bir konuşuyoruz, ediyoruz. Sonuçta kendi mimarimizi anlatıyoruz. Nasıl bir yapıya geleceğini anlatıyoruz. Ondan sonra daha çok hani konuşmayla anlaşılacağını ben çok düşünmüyorum yazılımın. O yüzden bir assignment veriyoruz. Hani birkaç sorudan oluşan, bir iki testten oluşan bir assignment veriyoruz. Zaten orada bir şey oluyor. Gerçekten hevesli insanların yukarıda kaldığı bir süreç oluyor. Ondan sonra şeyi ilerletiyoruz, diğer hani konulara. Böyle bir teknik mülakat sürecimiz var.
Yani bir nevi aslında biraz yani öncesinde şey olmuyor mu, insanı tanımak ve bir kültür konuşması?
Ha tabii canım, ben biraz kısa geçtim oraları, kusura bakma. Ya şöyle şey, ya tabii yani biz biraz önce de zaten bahsetmiştim. Hani bir gerçekten hani bu devamlı gördüğüm, çalıştığım insanlarla sinerji, enerji olan insanlarla çalışmak isterim. Bu yüzden hani biz işte minimum 2 ya da 3 kişi şirketten tanışıyor ve hani bir şeyler anlatıyoruz. Hani biz nasıl olduğumuzu anlatıyoruz ve nasıl bir yere geleceğini anlatıyoruz kişiye. Burada hani şey, nasıl diyebilirim? Zaten şey sorusu çok enteresan. Hani startup'ta neden çalışmak istersin? O soruyu ben çok önemsiyorum mesela. Çünkü orada hani şey, bu herhangi bir kurumsal şirket yolu bambaşka bir yoldur. Hani saygı duyuyorum, kesinlikle bir şey demiyorum ama startup'ın bambaşka bir heyecanı vardır. Orada zaten bir yerden sonra şu an çalıştığımız insanlar ya da ileriye götürdüğümüz, İK sürecini ileriye götürdüğümüz insanlarla bir yerden sonra zaten herhangi bir kontekste bağlı olmadan konuşuyor oluyoruz. Hatta o bir anısını anlatıyor, yazınla ilgili bir şey anlatıyor. Yani böyle bir şeye dönüyor. Hani chat ortamına dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar zaten daha hızlı ilerliyor. Hani o tarz kişileri daha hızlı içeri alıyoruz diyebilirim. Çünkü o gerçekten çok önemli. Hani ben şeyi artık diyemiyorum. Hani biz bir aileyiz diyemiyorum. Çünkü çok fazla bozuldu bu kelime. Ama hani biz bu ailemizi birine alırken neye dikkat ediyorsak o şekilde insanlarla konuşuyoruz, ediyoruz.
Anladım abi. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Utku. Benlik bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Yok. Valla benim için çok keyifliydi. Hani çok böyle şey, heyecanla takip ediyorum sizin hani podcast'inizi. Öyle. Çok keyifliydi. Güzel bir sohbetti benim için de.
Evet. Çok teşekkür ederim ben de Utku. Bugün bir sudan Utku'yu dinledik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.